Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Altın silsile olarak isimlendirdiğimiz Allah Resulü'nden başlayıp günümüze kadar uzanan Hak Dostları zincirinin güzel insanlarını sözleriyle, halleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Altın silsilenin 31. şahsiyeti Seyyid Taha el-Hakkari, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi veya bir başka ifadeyle ondan sonra bu halkayı devam ettiren bir şahsiyet, daha sonra da yerine güzel halefler bırakan insan. Bir önceki sohbetimizde bu zatla ilgili, kişiliğiyle ilgili özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün özellikle Halid-i Bağdadi Hazretleri ile Seyyid Taha el-Hakkari arasındaki mektuplardan bahsedeceğiz inşallah. Aziz dinleyenlerim, öncelikle şu hususu hemen ifade etmek gerekir ki, bu büyük mürşitlerle evlatları arasındaki ilişki çok farklı bir ilişki. Bir gönül ilişkisi, bir muhabbet ilişkisi, hep bir dua ilişkisi, hem dua eden hem dua bekleyen bir ilişki. Özellikle Halid Bağdadi, Kaddesallahu Sirra Hazretleri'nin müritlerine, talebelerine, halifelerine yazdığı mektuplarda en çok öne çıkan husus, hep Hazret'in büyük bir iftikar, yani fakr ve inkisar halindeki duruşuyla hep etrafından son nefes ileri için dua talep etmesi. Genelde bizde biraz daha mürşitlerden, Allah dostlarından, onların talebeleri giderler, dua isterler. Elbette ki bu tabiidir, güzeldir. İnsanın sevdiği insanlardan dua talep etmesi. Ama o büyük mürşitlere baktığımız zaman, onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ikram ettiği o haşyetullah haliyle, Cenab-ı Hak'tan korkmak, kalplerinin hep titremesi noktasından dolayı daha çok onlar etrafındaki insanlardan dua istiyorlar. Bir taraftan dualar ediyorlar, kendilerine gelip de bize dua edin, himmet edin efendim diyenlere ki himmet de aslında duadan ibarettir buyurur muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız. Dua ediyorlar ama kendileri de çok dua istiyorlar ki talebelerine, öğrencilerine bir örnek olsun. Kendilerinin insanlar bir yerlere gelince adeta bir farklı konuma geldik. Bizim duaya ihtiyacımız yok, şuna ihtiyacımız yok gibi bir istina içinde olmasınlar diye. Ayrı bir irşat yolu bu da, ayrı bir örneklik, ayrı bir güzellik. Hep onlar sanki dünyanın en böyle duaya muhtaç insanlar olarak kendilerini hissedip daha çok dua istiyorlar. İşte Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de müridi ve halifesi Taha el-Hakkari'ye yazmış olduğu mektuplarında bu bahis de çok öne çıkıyor. Burada bir iki mektubu var Hazret'in. Hem orada belirli öğütlerini Hazret hatırlatıyor, hem de yine oralarda da onun nasıl bir üç dünyaya sahip olduğunu, gönül dünyasını bu mektuplardan okumaya çalışıyoruz. Seyyid Taha el-Hakkari Hazretlerine yazdığı bir mektubunda Halid Bağdadi, yani mürşidi, şöyle der: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kerim ve nimet sahibi Rabbimizin selamı, rahmeti üzerinize olsun. Rabbim sizleri irfanından hisselendirsin. İhsanıyla nimetlendirsin. O lütuf ve merhamet sahibi bir Rabb'dir. Mektubunuzun gelmesiyle müşerref oldum. Talebinizin hasıl olması için Rabbime niyazda bulundum. Cenab-ı Hak'tan bize ihsan etmesini, duamızı kabul buyurmasını, istediğimiz şeyleri lütfetmesini ümit ediyorum. Sizin yüce şefkatinizden de aynı şekilde davranmanızı umuyorum. Ben size böyle dualar ediyorum ama siz de şefkatli bir insansınız, siz de bize dua edin. Buradaki arkadaşlarımın hepsi sizin kurtuluşunuzu istiyorlar. Ben de sizden ve fakih kardeşimiz Abdülkadir'den bu fakir, garip, mücrim, mükedder kardeşinizin hak yolunda muvaffak olması için dua etmenizi rica ediyorum. Bu ifadeler bir mürşitten müride, bir mürşidin müridinden talepleri. Eğer gerçekten tekrar etmek gerekirse buyuruyorlar ki Halid Bağdadi, ben de sizden ve fakir kardeşimiz Abdülkadir'den bu fakir, garip, mücrim, mükedder kardeşinizin hak yolunda muvaffak olması için dua etmenizi rica ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizleri ve sizleri kendi rızası ile meşgul etmesi, masivadan gönlümüzü uzaklaştırması, dünyanın değersiz ve azıcık faydası yüzünden bizi hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin hatır ve hayaline gelmeyen cennet nimetlerinden mahrum bırakmaması için dua ediniz. Hep dua istiyor Hazreti. İstedikleri de Hakk'ın razılığıyla meşgul olmak, mazivadan gönlü uzaklaştırmak ve dünyaya takılıp kalıp da cennet nimetlerinden mahrum kalmamak. Diğer bir mektubunda yine Mevlana Halid Bağdadi, kendi halifesi, kendisinden sonra yolu devam ettiren Tahal Hakkari Hazretlerine şöyle hitap ediyor. Kıymetli Seyyid Taha, Allah Teala'nın emanında olunuz. Afet olan şöhretten çok sakınınız. Talebelerin çok olması bir ucup hali meydana getirebilir. Bu hal kişi için büyük bir iptila olur. Allah Teala sizi bu afetten mahfuz buyursun. Kıymetli Seyyid Taha, söylediğim hususlara riayet et. Molla Mustafa Eşnefi'ye de fakirin selamını söyle. Bu yazdıklarım onun için de geçerlidir. Fitne olan yerden çok uzak durup dine hizmet edecek yerde bulunmak ve yerleşmek zaruridir. Bu da çok önemli bir düstur. Salihlerle beraber olmak, güzel çevreler içerisinde bulunmak. Fitne olan yerden uzak durup dine hizmet edecek yerde bulunmak ve yerleşmek zaruridir. Bizden bir şeyi gizli tutmayın, zira böyle bir davranış da helake sebep olur. Kulların en zayıfı Halid Nakşibendi Müceddidi. İmzası da bu. Kulların en zayıfı imzasını atıyor. Yine bir başka mektubunda ise Halid Bağdadi Hazretleri böyle gönül semeresi, gönül meyvesi diyebileceğimiz Taha el-Hakkari'ye şöyle bir mektup yazıyorlar. Allah Teala kalbimin sevgilisi Seyyid Taha'yı fena ve beka makamlarının nihayetine kavuşturmakla şereflendirsin. Bu fakire muhabbet ve ihlas bağı ile bağlılığınızı bildiren mektubunuz geldi. Yüksek Nakşibendiye yoluna hizmet için çalıştığınız, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir usul ile hatmetme haberinize çok sevindik. İhlaslı olmak şartıyla insanlar sizin vasıtanızla Allah Teala'ya ibadet etmek, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine tabi olmak gibi her ne yaparlarsa onların kazandığı sevap kadar sizin de amel defterinize sevaplar yazılacaktır. Zira İslam'da iyi bir çığır yani sünnet-i hasene açan kimseye bunun sevabı vardır. O yolda yürüyenlerin sevabından da aynısı kendisine verilir. Fakat o yolda yürüyenlerin sevaplarından hiçbir şey noksanlaşmaz. Bu hadis-i şerif sözümüze açık bir delildir. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İmza, kulların en zayıfı Halid Nakşibendi. Bunları kendi tabirleriyle edaful ibad, kulların en zayıfı olarak ifade ediyorlar. Tabi üstadı Halid Bağdadi'den böyle güzel, iltifatkârâne, adeta hayatın her alanına dokunan, güzel nasihatler alan Taha el-Hakkari, o da aynı şekilde üstadından gördüğü edeple o da kendi müritlerine ve halifelerine zaman zaman mektuplar yazmış. Gerçekten bu Nakşi yolunda özellikle hele hele İmam Rabbani'den sonra bu mektupla irşat çok önemli bir usul haline gelmiş. Tabii bugünkü kadar iletişim imkanları olmadığı için daha çok da uzaktaki müritlerine, evlatlarına mektuplarla çok güzel yollar açmışlar bu büyükler. Tahal Hakkari de kendi müritlerini ve halifelerini daima mektupla irşad edermiş. Bunların birinde kendisi şöyle buyuruyor: "Dervişlere karşı muhabbet, dünya ve ahiret saadetinin sermayesidir. Şu iki şeyi muhakkak muhafaza etmek lazımdır. Bir, şeriat sahibi Peygamber Efendimiz'e tabi olmak. İki, kendisine tabi olunan üstada karşı da muhabbet ve ihlası canlı ve diri tutmak. Bu iki şey olursa, ki Nakşi kaynaklarında da genellikle manevi yolun terbiye esasal olarak bunlar anlatılır. Bir, şeriat sahibi peygambere tabi olmak ve kendisine bu yolda rehber olan mürşidine, muallimine, müeddibine karşı hem ihlasla, muhabbetle bağlı olmak. Bu ikisi olursa her ne verirlerse nimettir. Bir şey vermezlerse de gam değildir. Zira nasıl olsa sonunda verilecektir. Allah korusun. Bu iki husustan birinde noksanlık olur da bununla birlikte manevi haller ve zevkler normal bir şekilde devam ederse o halleri hile ve istidraç olarak bilmek, insanı harap edecek bir şey olarak görmek lazımdır. Yani şeriat sahibi Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan, kendisine emek veren, himmet eden, göz nuru döken, kalp nuru döken mürşitle bir muhabbet ve ihlas bağı kurmadan tecelli edecek bazı haller çok da makbul haller değildir. Bunların bir istidraç olduğunun farkında olmak gerekir diyor. Zira doğru yol budur. Her işte muvaffak kılan da Cenab-ı Hak'tır. Selam ve dua ile aziz kardeşim diyor. O da yine mürşidinden aldığı o terbiye ile kullandığı ifade ve imza, kulların en zayıfı Seyyid Taha el-Halidi en-Nakşibendi. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin talebesi ve Nakşibendi yolunun en zayıf kullarından Seyyid Taha. Halbuki Hazret Seyyid, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesli pakinden gelen bir insan. Ama sadece Seyyid Taha diye imza atmıyor. Ya kulların en zayıfı diye imzasını atıyor. Seyyid ama yine de kulların en zayıfı. Ve bu aziz büyüğümüz Taha el-Hakkari, miladi 1853 senesinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarında Nehri'de vefat etti. Kabri oradadır. Osmanlı devrinde 16 bin nüfuslu bir şirin kasaba olan Nehri, bugün Bağlar diye isimlendirilmekte. Yani Türkiye hudutları içerisindeki bir kasabamız ve Hazretin de kabri orada bulunmakta. Tabii bu güzel insanların geride bıraktıkları güzel sözler oluyor. Ve onlar çağlar içerisinde böyle insanların gönüllerine bir damardan gelen aşı gibi de işliyor. Mesela buyuruyorlar ki, bu yüce yola intisap edenlerin faydası ana babalarına ve atalarına da ulaşır. Niye? Evlatların yaptığı güzelliklerden onları yetiştiren annelere, babalara nasipler vardır. Aynı şekilde bunun mukabili de olabilir. Eğer evlatlar çok yanlış yollara gidiyorlarsa, burada da annelere, babalara belirli nispetle elbette ki bir sorumluluk düşecektir. Yine devam ediyorlar Hazret. Amellerinizi sakın toprağa gömmeyiniz. İnsanın kendini beğenmesi, amellerini mezara gömmek kadar yok etmek gibidir. Hiçbir şey insanın kendini beğenmesi kadar amellerini heba etmez. Hem Mevlana Halid-i Bağdadi'nin hem de Tahal Hakkari'nin üzerinde duyurduğu en önemli tehlikelerden birisi, uyardığı tehlikelerden birisi insandaki ucup hali. Bazen insan namazına takılır kalır, bazen infakına takılır kalır, bazen hizmetine takılır kalır. Kısacası kendinde bir varlık görmeye başlar, içinde bir ene, yani ben büyümeye başlar. Bu büyüme çok tehlikeli ve insan için çok büyük bir sınavdır. Kimin ihlas ve muhabbeti olur da şeriata uygun ameller işlerse hiç şüphesiz o Allah'ın veli kullarındandır. İsterse hiçbir kerameti görülmesin. Kimin de ihlası, muhabbeti, ameli salihleri yoksa ondan kerametler zuhur etse bile bunlar bir keramet değildir. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Ve Tahal Hakkari'nin çok farklı, çok güzel bir manevi yorumu var. O da şu aziz dinleyenlerim. Misvak kullandıktan sonra kılınan bir rekat namaz, misvaksız kılınan 70 rekattan daha hayırlıdır. Hadis-i şerifine işari olarak farklı bir mana verir Tahal Hakkari. Evet, hadisin zahirinde misvak diye kullandığımız bizim Türkçemizde kelimenin Arapça karşılığı sivak'tır. Sivake. Senden gayrı demek manasına da geliyor. Sivak. Senden gayrı. Ama hadisteki zahiri manası gerçekten insanın ağız temizliğini sağlayan o temizleyici parçadır. Yani temizleyici ağaç parçasıdır. Ama Tahal Hakkari burada daha farklı bir işari yorum yapıyor ve diyor ki hadiste geçen sivak kelimesi misvakla dişleri temizlemek manasına geldiği gibi senden başkası anlamına da gelir. Bu durumda da hadis-i şerife şöyle bir mana verilebilir. Kendini ve dünyevi şeyleri terk ederek Rabbine yönelip onun huzurunda olduğunu hissederek ondan gayrı her şeyi silerek bir rekat namaz gafletle kıldığın 70 rekattan daha hayırlıdır. Yani burada da iki manayı birden ifade etmiş oluyor. Hem insan zahiren namaz sırasında ağız temizliğine dikkat etmeli, diğer taraftan da namaz kılacaksa o zaman bir de gönül temizliği yapmalı. Gönülden huzuruna yöneldiği Rabbinin dışındaki her şeyi çıkarıp tam bir teveccühle, hani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bahsedilen inni veccehtu veciye lillezî fetara semâvâti vel ard. Ben bütün yönümü, bütün yüzümü, bütün veçhemi yerleri ve gökleri yaratan yüce Rabb'e çevirdim şeklindeki tam bir yönelişle Allah'ın huzurunda durabilmek. Aziz dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri bu büyük sultanlardan, bu güzel insanlardan, bu hak dostlarından günümüze yansıyan güzellikleri gerçekten iç dünyamıza taşımaya, onlarla oluşan şahsiyetli bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin derken, o büyüklerimize de onların yüksekleri veçile daima Rabbimizden ahiret sultanlığı, ahirette büyük lütuflara, rahmet-i ilahiyelere mazhar olmalarını niyaz ederiz efendim.